Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Uzun uğraşlarım sonucu kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Hepsini bir arada yaşadım. Onuru, gururu, mutluluğu, coşkuyu.
Dinleyelim seni, söyle.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, onu söyle.
Görüyorsunuz işte, aya sert iniş, evrensel galaktik işler, yalan dolan gidişler.
Daha gerisi yok mu?
Olma mı? Bak, Dart burada, ben buradayım, bir kamera, bir tripod ve bilgisayarım. He, bu arada biraz da bilek çalışıyorum. Yani hem bilekten zar atıyorum hem de bilek güreşine hazırlanıyorum.
Hangi branşta?
Bilek güreşinde karanlığın verdiği bir güç var.
Ha, bilek
yakaladığımı yapıştırıyorum.
Var mı öyle bir güreşirken şöyle bir çekim var mı?
Göstereyim, son maçım burada olacaktı.
Nasıl, bazıları nasıl, bir görelim bakalım ya.
Nasıl olsun? Geceleri kendime yastık yapıyorum. Yalnız bu da değil, bende müzik de var. Acayip DJ'lik yaparım.
Hedef neresi?
İşte Amsterdam olur, Ibiza, Mykonos, oralar yani.
Güftesi mi, sana ait bestesi mi?
DJ'liğin mi? Remix. Bakın göstereyim.
Hadi bakalım. Kısa olmadım ya.
Ortamları yıkacağım. Hadi başlayalım diyorsunuz. İşte bu da, kalabalıklarda yalnızım. Pek sevenim yok benim. Beni ben olduğum için tek seven kişi anneannem. Ellerinden, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum ama o da Alzheimer'dan müzdarip. Yani beni seviyor ama kim bilir beni kim sanıyor. Yoksa ben olduğumu bilsem o da sevmez gibi geliyor.
Sen zaten anneanneyi gözlerinden öptün, ellerinden öptün, yanaklarından öptün.
Siz bana WhatsApp numaranızı bir verseniz de ben size tek tek bunları yazsam.
Telefonumda mevcut, WhatsApp'la aram yok. Nasıl?
İyi, o zaman ben size DM'den yürürüm. Hem de yürüyerek kilo veririm. DM'den yürüyerek kilo veren ilk insan olurum. Beni kabul ettiğiniz için onur duydum.
Kalın sağlıcakla.
Milli takımımıza bak, ekonomimizi anla. Keşke reklamlarda atılan gollerle olsa. Ülkeyi de yönetiyorlar ama ne planla ne programla. Günü kurtarırsak oh ne ala. Arkadaş, dolar Türk lirasını dinlenip dinlenip dövüyor. Çift vurup tek sayıyor. Ekonominin gözleri dayaktan şaşı bakar hale geldi. Ama onlar için tek bir gösterge önemli. Adı da büyüme. Nitekim kağıt üzerinde olsa da sadece onda iyiyiz. Ama diyorlar ki daha hızlı, daha çok büyümeliyiz. İşte bu büyüme isteği yine bozacak dengeyi. Yahu paran yoksa bir otur büyüme. Derin bir nefes içine çeksene. Önce bir düzenleme yap, sonra reformları uygula. Ardından basarsın gaza. Yok ama büyüyecekler illa. İyi de senin büyüme şeklin semirme. Hava basıp şişme. Balon misali. Faydası yok ki millete. Nitekim Uluslararası Para Fonu, yani IMF, Türkiye'deki büyümenin giderek ülkeyi daha fazla dış kaynağa muhtaç hale getirdiğini söyledi. Bunun Türkçe meali, büyümek istiyorsan borç bulacaksın. Ha, burada dur. Borç bulmasına buluruz da, boyumuzu çoktan aştı borçlanma. Totali 450 milyar dolarda. Ulan, borçlandıklarımızdan biri, ödeme yaptıysanız lütfen bu mesajı dikkate almayın. Mesajı falan yollasaydı bari. Ülkede cari açık var, bütçe açığı var, döviz pozisyon açığı var. Her şey açık, bir tek kısmeti kapalı. Kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu ay sonunu getiremezden önüne gelenden borç isteyeceğe çevireli çok oldu. Kime sorsak vallahi bizde de yok. Muhabbeti yapıyor. İstediğimiz borçlar da Türk lirası değil ki, dolar. He, dolar diyorsak yavaş yavaş artacak. İki ileri bir geri. Yıla 7.40 seviyesinde başladı. 19 Şubat günü geldiğinde 6.95'e kadar inmişti. Bugün geldiği yere göre hesaplarsak yıl başından beri yaklaşık %17.5 net getiri. Şubat ortasından beri %26 getiri. Faizler yıllık %19'da, o da alabilene. Anlayacağınız, ciddi paralar kazandı dolar alanlar. Hep böyle mi gidecek? Bir yerde yavaşlayacak. Peki nerede? Hangi beklentiyle? Aslında bu bir hayat dersi. Birileri doları 4 ay içinde 6.95'ten 8.70'e çıkartıp bunu başarı olarak insanlara satabiliyorsa, biz de yaşadığımız sefaleti destansı bir hikayeye çevirebiliriz. Yeter ki kendimize inanıp güvenelim. Ya kapıya koymayacağınız adamlar milyonlarla oynuyorlar. Ama biz hep birlikte o günlere geleceğiz. O günlere gelmeden dolara gelirsek, tamam çok prim yaptı anlattım ama sayacağım her bir iyi habere karşılık 5 kötü haber sırada. Söylesenize nedir Türkiye'nin satın alacak hikayesi? Bakın Türkiye son 19 yılda sadece bir kez cari fazla verebildi. Bunun anlamı sadece bir kez elde ettiği gelirler giderlerinden fazla oldu. Bakkal hesabı. Fark hep borçlanarak kapatıldı. E haliyle bu durum para bulma zorunluluğumuzu arttırdı. Bu yıl cari açık parasızlığımızdan dolayı nispeten azalsa da sürmeye devam edecek. İşte demin bahsettiğim IMF'nin raporunda çok ağır ifadeler var. Bizi diğer gelişen ülkelerle kıyaslıyorlar ve benzer ülkelerden daha kırılgan ve daha zayıf bir ekonomiye sahip Türkiye ekonomisi enflasyonunu düşüremeyecek ve risk oranı çok yüksek diye yazıyorlar. Şimdi hızlı büyümek istiyoruz ya ama ithalatı arttırıp cari açığı patlatmamamız gerekli. Yoksa nasıl ödenecek bu açıkların bedeli? Beraber ıslandık yağan yağmurda derken sele kapıldık belli ki. O modumuz turizm. İşin açıkçası bakın Türkiye'de çok iyi para kazansanız da işin eğlencesi kaçtı. Gördüğünüz işte virüs bahane. Gençliğini yaşayamayanların, gençliğinde eğlenemeyenlerin yönetim şeklinde mekanlar kapatılır saat 24'e gelince. Sonra da 90'lar öp başına koy. Gece 4'ten 5'ten önce eve girmiyorduk ya. He amaçları biz yapamadık siz de yapamayın diye. Peki turist gece çıkamayacağı, partileyemeyeceği ortama gelir mi? Ülkesini bırakıp gelmiş saat 12 gibi yatağa gider mi? Turizm rezervasyonları yeni yeni açılmaya başlasa da sadece Ruslarla olmaz bu iş. Avrupa hala bizi radarına almadı. Turizm geliri bırak Türkiye'yi, otelleri bile zor kurtaracak. Hani önceki yıllarda bebek arabalı kalabalık Arap aileleri İstanbul caddelerinin doğal bitki örtüsü haline gelmişti. Kalan boşluğa da Suriyeli mülteciler yerleşti. Türkiye bir miktar gelir elde etti. Bakalım bu yıl Araplar gelecek mi? Cari açığa karşı ihracat ve turizm gelirlerimiz yetmeyince, yeterli dövizimiz olmayınca adres Merkez Bankası rezervleri olacak. Hangi rezerv Merkez Bankası dövizi görse havada kapacak. Naci sen misin? He Naci deyince aklıma Naci'yi kötüleyen Yiğit Bulut geldi. Ne yapıyor? Kendini unutturmaya çalışan sinsi forvet gibi. Dolar düşecek deyip kaçıyor. Ancak konu hakkında Erdoğan ilginç bir çıkış yaptı ve dedi ki
Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz.
Peki gerçekte ne? Eksi 56 milyar dolar. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Rezervlerin bir bölümü bankaların Merkez Bankası'nda tutmak zorunda olduğu karşılıklardan oluşur. Hani bankaya gidip döviz yatırıyorsunuz veya döviz alıyorsunuz ya. Bankalar o paranın bir kısmını mecburen munzam karşılığı olarak Merkez Bankası'na yollarlar. Yani emanette tutarlar. Merkez onu rezervlere koyar ama satamaz. Çünkü siz çekmek istediğinizde vermek zorunda. İşte o brüt rezervi düştüğünde kalan net rezerv eksi de. Yani sizin paranızı da satmışlar. Peki bunu nasıl kapıyorlar? Ülkeler ve bankalarla yapılan değiş tokuş işlemleri var. Buna swap diyorlar. Belirli bir süre için, bir ay, bir yıl paranı değiş tokuş ediyorsun. Sonra zamanı gelince faiziyle beraber işlemi kapatıyorsun. Yani o da rezervin parası değil. Al sen benim bilgisayarımı kullan, ben de seninkini. Benimki daha iyi. Bu demektir ki gelecek ay bana bilgisayarımı ve 500 lira vereceksin. İşte bu swap gibi. Çin ve Katar hükümetleriyle yapılan swap anlaşmalarına bel bağlayanlar var. Çin'le yeni bir anlaşma yapıldı. 3.6 milyar dolar. Toplam swap hacmi 6 milyar dolara çıktı. İyi de iki para biriminin de alsan alamazsın, satsan satamazsın. Sadece ülkeler arasında ticarette kullanırsın. Yani bu paranın tek amacı rezerv görünümünü makyajlamak. Etkisi de sınırlı kaldı. Türk lirası bu haberden sonra kıpırdamadı. He işte bu swapları net rezervlerden düşünce elimizde kalıyor eksi 56 milyar dolar. Ülkenin kötülüğü için daha ne yapsınlar? Bir gün ata binip gitseler kimse arkalarından o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler demeyecek. En fazla atları övecek. Peki bu rezervin olması neden önemli? Hazine yabancı para iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirmek için bu parayı hazır bulundurmak zorunda. Adreste Merkez Bankası. Nitekim şirketler. Benim şirketim yurt dışından 100 milyon dolar borç aldı. Bunu içeride Türk lirasına çevirip iş yaptı. Borcun vadesi geldi. Geri öderken Türk lirası ödeyemeyeceğime göre faiziyle birlikte gidip Merkez Bankası'ndan döviz isteyeceğim. Ben bozdurmuşum ya. Yoksa ne vereceğim krediyi aldıklarıma? İşte bu yüzden para tutmak zorunda. Başka, bu rezerv çok olursa uluslararası piyasalarda yabancı yatırımcıların güveni artar. Yatırım gelmeye başlar. İki gün sonra benim bunlara verdiğim parayı bunlar bana geri veremezler. Riski olmaz. Ancak bugünlerde bu rezerv seviyesiyle yabancının önüne komple Victoria's Secret koleksiyonunu serseniz ne yapayım ben bunları, küçücük hiçbir yerimi kapamaz. Bahanesini bulup yine burun kıvırır. Mankenleri Türkiye'ye getirseniz bu rezervle yine yatırımcı getiremeyiz. Bırakın getirmeyi, kaçıyorlar. Bakın grafikte var. Gayrimenkul hariç net doğrudan yabancı yatırımlar tarihimizde ilk defa negatife düştü. Bir sent bile yabancı Türkiye'ye uğramadığı gibi olanı da kaçtı. Ve tarihte bugüne kadar bunu Türkiye'de kimse daha önce yaşamadı. Lan daha kötüsü var mı? He, bir de rezervler yurt dışında, yurt içinde oluşacak şoklara karşı airbag görevi görürler. Nasıl? Onunla müdahale eder. E olmayınca mevcut durumda ancak dua eder. Hala dışarıdan borç bulabilir miyiz acaba diye bakıyoruz. Kısaca dış minnaklara ihtiyacımız var. Dünya bize güvenmiyor, biz bize güvenmiyoruz. Ülkede arkasına güvenen bir borazancı başı kaldı. Eh, yatırımı da artık o yapar. Yabancı yatırımcılar bu modelle yönetilen ülkelere gitmezler. Ha, iki gün sonra televizyona çıkıp ekonomiye dışarıdan müdahale var demek kolay da dışarıdan gelecek yabancıyı buyur etmek bu saatten sonra bir olay. Deneme yanılma yöntemiyle yönetilen bir ekonomi. Sebebi saray faiz ilişkisi. Ha, ekonomi dahisi ya kendisi. Resmen 100 milyar dolarda ülkenin rezervi dedi. Kimi zaman küçücük bir hata insanın tüm doğrularını götürebilir bir anda. Daha bizde ortada götürülebilecek bir doğru yok ama. Ülke ekonomisinin mevcut hali ne faizleri indirmeyi ne faizleri yükseltmeyi kaldırmaz. Nitekim faizi indirsen dolar çatlayacak patlayacak. Faizi yükseltsen Erdoğan direkt kovacak. Yüksek faizin maliyeti vatandaşa, yüksek dolar kurunun maliyeti yine vatandaşa. Biri düşse diğeri yukarıda. Nedir bunun sebebi? Geçen yıl da benzerini yaptılar. Kendi söyledikleri yalana inandılar. Aylık %0,49 faizi kepçe kepçe dağıttılar. Ya şimdi o parayı bankaya yatırınca yıllık %19 faiz veriyorlar. Al sana zarar. Ha, kimse de cebinden vermiyor. Cezayı vatandaş çekiyor, vergileriyle ödüyor. Şimdi yine aynı şeyler konuşuluyor. Film sanki. İyi ki çok tutunca ucuz kredi vermenin ikincisi bu yıl çevrilecek gibi. Bunun için de sağdan soldan para toplayıp borçlanıyorlar. Mesela hazine. 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası sattı. Yani sukuk dediğimiz İslami borçlanma yöntemiyle bunu yaptı. Her ne kadar faiz haramsa da para imana geldi. Dolar bazında %5,5 civarında bir getiri sundu. Fetva işte, güzel iş be. Al fetvayı hocadan, ne yaparsan yap günah olmuyor. Say kimin adına konuşuyor? Yine de bu iki borçlanmaya rağmen hem yurt içi hem yurt dışı gelişmeler nedeniyle pek huzur bulamayacağız gibi. Temmuz, Ağustos ayları gibi faiz indirimi bizzat Erdoğan tarafından dile getirildi. Sadece o mu? Pek kimse dikkat etmedi ama Merkez Bankası yayınladığı açıklamada kredilerde ve iç talepte yavaşladık. Enflasyon da yavaşlayacak ve kaçınılmaz olarak faiz indirimi gelecek. Mealinde cümleler sarf etti. Ama bunu piyasalar görmezden geldi. Başka ne yaptı? O da senin benim gibi oturup enflasyonun ve doların kendiliğinden düşmesini bekledi. Ve bu bekleyiş için hesaplarına maaşlar yattı. Saraya bağlı istatistik kurumunun da desteğiyle enflasyon bir yolla düşürülürse faizlerin de enflasyona göre ayarlanacağı açıklandığına göre sonrasında kayış kopar. Şu anda tüketici %17 açıklıyorlar. Üretici enflasyonu %38'de. Zararına veya sevabına satmayacaklarsa mümkün değil yansıması. Fiyatlar artıyor ama istatistik kurumu bir araştırmış, enflasyon düşmüş. Bunu duyunca rahatlıyorsun tabii. İyi de bu kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil ki. En basitinden yine rezervlerin akıbeti. Hatırlıyorsunuz demişti ki...
Yani Merkez Bankası'nın parasını nereye gittiği sorulur mu?
Peki buna ne dersiniz? Hizmet kalitesinin korunması amacıyla konuşmanın kayıt altına alınması. İşte bu kadar kolay heba ediliyor ülkenin parası. Hani bir gün biri geldi, en nefret ettiği 3 şeyi sordu. Değişmez cevaplardan biri yalandır. İşte o biri bu iktidarın kurtarıcısı durumunda. Merkez Bankası bugünden başlayıp 18.285 gün boyunca her gün aralıksız olarak kenara 7 milyon dolar saysa bundan tam 50 yıl sonra kayıp olan 128 milyar dolar yerine konulmuş oluyor. Boşuna 2071 hedefimiz demiyor. Yani Malazgirt'in 1000. yıl dönümünde böyle bir soru veya böyle bir sorun kalmayacak. Bu sayede 117 yaşına geldiğinde böyle hadsiz sorularla muhatap olmayacak. Nerede sorusuna geri dönersek, neye el atsan ticari sır, nereye baksan devlet sırrı, ülkede her şey gizli, ya ne iş diye soruyorsun. Açıklanması ülkenin ekonomik değerlerine zarar verir cevabı geliyor. O zaman bu durumda enflasyonda, büyümede, işsizlikte, hatta borcumuzda açıklanan verilerin şeffaf olmasını bekleyemezsiniz çünkü zarar verir. Ya sonra erişim engeli, haber yasağı. Yapmadıkları şey mi? Esas bomba yurt dışı. Amerika'da konuşulan faiz artışı. Alıştıra alıştıra söylüyorlar piyasalara. Anlatmıştı size bu fani videolarında. Resmen Amerika'da enflasyon son 3 ayda %5'e kadar geldi. Halbuki %2'de dengelenecek falan diyorlardı. Tam 2,5 katına yükseldi. 8 trilyon dolarlık bütçeyle nasıl dengeleyeceksin bana anlatsana. Kimi kandırıyorlarsa, ama piyasalar inanmak istiyor. Bakın, dünya imalat sanayinin %27'sini yapan Çin, üretici enflasyonu %8,5'a fırladı. Çin bu farkı koymadan mı malları dünyaya yollayacaktı? Amerika'daki enflasyon yükselişi geçici. Geç bu işleri. Bütün gelişmiş ülkelerde enflasyon baskısı ve likidite fazlası var. Tek bir istikamete doğru kürek çekiyorlar. Enflasyonun da faizin de daha yükseğine. İşte bu yıl gibi genişlemeyi durduracaklar. Gelecek yıl faiz arttırımlarına başlayacaklar. Bu durum biz dahil bütün gelişen ülkeler piyasalarını tarumar eder. Hayır, bırakın gerçekleşmesini, stresi yeter. Neden? Amerika yüksek faiz verir, dünyada risk doğar ve para güvenli ülkelerin verdiği faize doğru koşar. Bu da bizi bozar. Haliyle likitte bolluğu azalacağı için, yani piyasadaki para miktarı, dış kaynak maliyetleri artar, daha yüksek faiz öderiz. Bir de biz faiz indirimi konuşuyoruz ya, suyumuz tam kaynar. İşin açıkçası sorunlarımız sadece bunlardan ibaret olsa çok mutlu olacaktık. Düzeltirdik bir yolla. Oysa problemlerimiz döviz, faiz işinden, para politikası kararlarından çok daha fazla. Ne var diye merak ediyorsan Sedat Peker'in videolarını seyret, anla. Ülkede düzgün kalabilmiş kaç kurum var? Ekonomi aynı zamanda psikolojidir. Bakın, bundan 7 yıl kadar önce kişi başı gelir 12.582 dolardaydı. En azından öyle açıklanmıştı. Değişen onca hesaplama yöntemlerine, yapılan revizyonlara rağmen bugüne kadar 3.983 dolar fakirleştik, sefalete girdik. Yoksulluk sınırının altında yaşayan 18 milyon kişi var. Bunu açıklayan da devletin resmi kurumu, ben değilim. Sorsan Türkiye'yi çekemeyenlere neden böyle? Lan oğlum, biz Türkiye'nin tam olarak neyini çekemiyoruz diye aralarında sabah kadar tartışırlar, yine bulamazlar. Lan bizim neyimizi kıskanacaklar? Neyse ki veda vakti geldi. Abone olmadıysanız ve bildirimi açmadıysanız ve seyrederken like tuşuna basmadıysanız, hele Instagram'dan takip etmiyorsanız, katıl tuşuna basıp bir göz atmadıysanız, ben yine o güzel insanlar o güzel atlara binip gitti derim, ama demin olduğu gibi siz değil, giden atı överim. Yaparım bilirsin. Kalbimin sahibi sensin. Güce katılırsan bizimlesin.
Podcast dinle.